Ayrım 30.
Koridorda Stefan'ın odasına uğramayı düşündüm. Kendimce bir iki iyi laf etmek istiyordum. Fakat kapısının önünde durakladım. İçeriden sesler geliyordu. Nastasov'unkini seçtim. Vazgeçip yürüdüm. Öğrendiğim şeylerden sonra ne yapacağımı merak edip beni takip ederler endişesiyle Komsomol'a veya Tekezese'ye uğrayıp Arif'le Rıza'yı görmek istemedim. Doğru eve gittim. Fatma işten yeni dönmüştü. Ellerini yıkıyordu. Ona Arif'le mutlak konuşmamız lazım geldiğini söyledim. İyi ama dedi, burada yok galiba. Beni meydanda bekleyecekti. Gelmemiş, arandım bulamadım. Arif bu. Aniden bir iş uydurur. Çıkar gider, bilirsin. Öyle, öyle ama artık o kadar kolay değil her şey. Nastasov işbaşı yaptı. Ve her şeyi anlattım ona. Beni dinlerken kollarıyla vücudunu sarıyor, yüzü dalga dalga kızarıyordu. Güldü. Rodoplar, aynı şeyleri uygulamak istiyorlar. Kökümüzü kurutacaklar. Hayır dedim, hele bir Arif'le konuşalım. Başlar mıyız? Herhalde, değil mi? Gülümsedik birbirimize. Aynı anda Arif'in bir sözünü hatırladık. Harekete inançla, sevinçle, yaşama ve zafer kazanma azmiyle başlayacağız. Bir konuşsak Arif'le, belki biliyordur her şeyi, Rıza'yı bulalım. Kolektife uğrar bu akşam, fakat şu Karov'un haline anlam veremedim. Boş ver onu, kendi meselesi, yemek yiyelim. Alelacele kuru fasulye ve bulgur pilavı yedik. O gün aldığım yevmiyeyi annesinin göreceği bir yere bıraktım. Mehmet Ali'den umudumu kestiğim için artık para biriktirmiyor, kazandığımın tümünü Zühre teyzeye veriyordum. Nasıl kesmem umudumu? Askerden bir haberini bile almadım. Babasına da yazmadı herhalde. Birbirimizi gördüğümüz zaman Mehmet Ali'nin lafını bile açmıyoruz. O da iyice şaşkınlaştı ya. Şimdi çalışma için okul binasına giderken ve herhalde başla emrini alacağımızı düşünürken yüreğimin ta içinde eski bir sancı başladı. Özlüyorum onu. İçimden seslendim. Bir tanem, başlıyoruz artık. Kim öle, kim kala. Seni bir kerecik görebilseydim. Çok uzaktan, çok uzaktan da olsa razıyım. Bir kerecik, bir an. Yağmurun altında bir adam kollarını açmış koşuyor. Kızıl bukleleri havalanmakta. Gülümsediğini görüyorum. Salona vardığımız zaman gençlerin hemen hepsi toplanmışlardı. Bu gece Sofya'daki Devlet Neşriyat Evi'nin bilmem kaçıncı kez bastırılıp yolladığı Nikolay Mizov'un İslam'ın Gerici Mahiyeti isimli kitabının tartışması vardı. Fakat daha önce Mehmet'in yetiştirdiği küçüklerin şiirlerini dinleyecektik. Mehmet kapıda karşıladı bizi. Adam akıllı büyüdü bu çocuk. Pek uzun boylu değil ama güçlü kuvvetli bir görünüşü var. Ayrıca çok sevimli. Ona Arif'i sorduk. Bütün gün hiç görmediğini söyledi. Herhalde akşama döner diye düşündüm. Stefan gelmemişti. Her toplantıya katılmadığı için onu beklemek lüzumunu hissetmeden vakti geldiği zaman programa başladık. Dalmışım. Bir ara Fatma kolumu çekiştirdi. Usulca, Arif'le görüşemezsek dedi. Ne yapacaksın yarın? Yani programı soruyorum. Herhalde bir şeyler hazırlayıp Stefan'a sunacağım. Sakin olmamız lazım. Arif'i bekleyeceğiz. Bir şey sezdirmeden. Rıza da gelmedi. Başımı çevirip arandım. Nastasov'u gördüm. Yanında iri yarı, o zamana kadar hiç görmediğim bir adam vardı. Gözlerimiz karşılaştı. Sırıttık birbirimize. Çocukların şiirleri bitince Nastasov kalktı. Yanındaki adamı tanıttı hepimize. Yeni tayin edilen müfreze başkanı Nikolay Pavlov'muş. Adamın fırça gibi dik, kısa kesilmiş kara saçları vardı. Armut biçimi yüzünde birbirine yakın ufacık gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Zencilerinkini hatırlatan basık, iri delikli burnu pek çirkindi. Bulunduğu yerde fakat ayakta bizlere hitap etti. Konuşurken mütemadiyen sağ yumruğunu sol avucu içine vuruyordu. Olağanüstü büyüktü elleri. İnsanı ürkütecek kadar. Nikolay Pavlov kısaca köye getireceği değişikliklerden bahsetti. Oysa görünüşte bu görevler müfreze başkanının sorumluluğunda değildir. Oysa pek rahat konuşuyordu. üzerimize çöken uğursuz miskinliğin kalkmasına yardımcı olacakmış. Şurada otururken bazı Türkçe kelimeler çalınmış kulağına, hayret etmiş. Sayın Zhivkov'un beyanatında ifade ettiği emre ihanet etmek demek olan bu kelimeleri, bu girici dili bir daha duymak istemezmiş. Biz hep beraber 1980'e kadar şu verimli topraklar üzerinde tek bir Bulgar milliyetinin varlığını ispat ederek bu şerefli görevi, tam bu kelimede Rıza girdi salona. Gözleriyle çevreyi araştırıp bir iskemleye çöktü. Dirseğimle Fatma'yı dürttüm. Pavlov kolektif çalışmalarını da yeniden denetleyeceğini söyledikten sonra önce beni, sonra salonu başıyla selamladı. Nastasov'la beraber çıktılar. Dinleyicilerin üstüne bir kova soğuk su atılmış gibi olmuştu. Hemen fırlayıp öne çıktım. Gülümsedim kalabalığa. Bundan böyle direktifleriyle bize önder ve destek olacak olan yoldaş Nikolay Pavlov'a teşekkür borçlu olduğumuzu söyledim. Tıpkı eskisi gibi, fakat eskisinden çok daha dikkatli çalışmaların bizi beklediğini anlattım. Her şey halkımız içindir. Halkımızın şuurlanması, yücelmesi içindir dedim. Halkımızdan kimi kastettiğimi çok iyi bilirlerdi. Bir kere Mehmet bana, senin tebessümün sıcaktan bunalan insanlara senin rüzgar etkisi yapıyor. İnsanlar sıkıldıkları zaman onlara gülümse demişti. Gerçekten bir gevşeme sezdim dinleyenlerde. Bana güveniyorlar. Keşke benim de yürek çırpıntım geçse. Kitabın tartışması, yorumu yapılırken Rıza geldi yanımıza. O sordu Arif'i. Bizim de merak ettiğimizi, belki bir yerlere gittiğini söyledik. Nereye gidecekti? Ne bilelim? Peki sonra konuşuruz. Haydi eyvallah. Rıza'nın umursamaz hali bizi de etkilemişti. Arif'i merak etmekten vazgeçtik. O dönünceye kadar Karov'u idare etmekten başka çare yoktu. Hem belki Nikolay, Stefan'ı da beni de işten atacaktı. Stefan'ın bugünkü tedirginliği hiç boşuna değildi. Sabah ola, hayır ola dedik. Çocuklar hemen uyudular. Biz konuşmadık ama yatakta dönüp durduk. Ne zaman daldığımı bilmiyorum. Karmakarışık rüyalar gördüm. Dedem, Arif, Mehmet Ali. Onun eli büyüyor, çirkinleşiyor. Tıpkı Nikolay'ınkine benziyor. Ve parmağı ile bir yeri işaret ediyor. Bakıyorum sokaklarında lağım suları akan, evleri tamamlanmamış inşaat halinde, bir kısmı da yıkık dökük, kara suratlı, dumanlı bir şehri kuş bakışı görüyorum. Mehmet Ali, işte diyor, Türkiye al senin olsun. İçim ürperiyor, böyle olmaması lazım diye düşünüyorum. Dedeme koşmak istiyorum ama koşamıyorum, yere mıhlanmış gibiyim. Oysa dedem pek uzakta değil, hem ağlamakta, Arif'i kucağına oturtmuş. İkisi de bana bakmıyorlar, sesleniyorum cevap vermiyorlar. Sıkıntı içinde uyandım. Kalbim çarpıyordu. Çocuklar ve Fatma kalkmışlar, giyiniyorlar. Fatma, uykunun içinde inledin dedi. Ona rüyamdan bahsedip korkumu hissettirmek istemedim. Mehmet Ali'yi gördüm dedim. Ya nasılmış kendisi? Çok iyiymiş, selam söyledi. Selamı batsın. Cevap vermedim ona. Zaten ağzımın içi kurumuş, acılaşmıştı. Yüreğimin çırpıntısı devam ediyordu. Evden çıkarken Fatma'ya, Arif'i görürsen söyle bu gece uğrasın mutlak dedim. Bana baktı birden, boynuma sarıldı, kulağıma. Korkuyorum İlay diye fısıldadı. Ona gülümsedim. Öğlene kadar hiç durmadan çalıştım. Stefan uğramadı. Kendimce pek iyi bir program yaptım. Başlıkları tespit ettim. Kimin ne zaman, neyi konuşacağını kaydettim. Stefan'a, kendime okuldaki bazı öğretmenlere, başarılı komsomollara görev dağıttım. Öğlen paydosunda dışarı çıkmayıp yazdıklarımı daktilo ettim. Sonra Karov'un kapısını tıklattım. Gel. Yabancı bir ses. Ah Pavlov. Masaya oturmuş, bazı evrakları incelemekte. Bön bön baktı yüzüme. Ne var? Yoldaş Karov'u aramıştım. Ne yapacaksın? Sanki dün gece bana nezaketle selam veren o değil. Kağıtları sallayıp elimde, verdiği işi hazırladım dedim. Kendisine gösterecektim. Bakayım. Adam oturmamı söylemeden yazdıklarımı uzun boylu tetkik etti. Ayakta durmaktan sıkılmıştım. Oturabilir miyim diye sordum. Yoldaş Karov'un yanında oturur muydun? Evet. Pavlov önündeki bir deftere bir şeyler yazdı ve beni baştan ayağa süzdü. boynumu dik tutuyor, suratının ortasına bakıyordum. Nihayet, "Hayır," dedi. "Benim yanımda oturamazsın yoldaş Eminof'a." Küstahlıktan, edepsizlikten, laubalilikten laçka olmuş bu köy, laçka. Bir müdürle nasıl konuşulacağını sizlere yeni baştan öğretmem gerekecek. Yeni baştan. Adamın armut suratına pek şaşkın baktım herhalde. "Ne o, itirazın mı var?" diye sordu. Ses çıkarmadım. O sanki cevabını almış gibi. "İyi," dedi. "İtiraz eden dilleri koparırım ben. Şimdi git, şu kendine ayırdığın konuşmalardan birini yaz bakalım, görelim. Hem istediğim zaman ben gelirim yanına, yahut çağırtırım seni. Aklına istediği zaman beni rahatsız etme." Başımla belli belirsiz bir selam verip çıktım odadan. Belli, Karov'u sepetlemişler. Sıra bana geldi. "Canın cehenneme Pavlov," dedim. "Sen ağzını açmadan Arif yetişecek." Birçok defa tekrarladım şu cümleyi. Kendi kendimi ikna etmem lazımdı. Stefan'a ise biraz acımaktaydım. Eğer hakkında soruşturma yaparlar da benim şahitliğimi isterlerse Marksizm'den hiç sapmadığını rahatça söyleyebilirdim. Budalalığına, dalgınlıklarına, bana olan tutkusuna değinmeme hiç gerek yoktu. Odasında beni oturttuğunu söylemekle hata etmiştim. Fakat aklıma getiremezdim ki bundan sonra çok dikkatli olmalı. Yazımı hazırlarken geceki rüyayı bir daha düşündüm. Acaba önümüzdeki sıkıntılı günlere bir işaret mi vardı içinde? Dedem niçin ağlıyordu? Arif düşünceliydi. Benimle konuşmadılar. Bir hata mı yaptım? Yapacak mıyım? Ya Mehmet Ali'nin Türkiye'si? Artık hata yapmamaya dikkat edeceğim. Yazıma devam ediyorum. Faşist burjuva Türkiye'sini düşünenler, bunun pek aldatıcı bir hayal olduğunu artık anlamak zorundadırlar. Taşıdığınız isimler işte sizi bu aldatıcı hayale kaptırmakta ve siz farkında olmadan ihanete sürüklenmektesiniz. Yoldaşlar, isimleriniz Türkiye ile aranızda son bağdır. İşte partimiz bu son bağı da kopartarak sizleri kurtarmayı düşünmektedir. Türkiye'yi ne kadar kötülersem kötüleyim, bütün dikkatler bu sona çekilecektir. Koparmak fiiline takılacaktır. Köylüler isimlerine sıkı sıkı yapışacaklar. Sonra birdenbire içimdeki sıkıntı dayanılmaz bir hal aldı. Masamın kenarlarını kavrayıp derin derin nefes almak zorunda kaldım. Hayır, hiçbir şey kâr etmiyordu. Odamı bir kara duman sarmış gibiydi. Ağırlığı olan, ağırlığını hissettiren bir duman. Nefes almaya devam ederken gözlerimi açıp kapıyordum. Başımı sallıyordum. Kamyon homurtuları duydum. Emekçiler işten dönüyorlar. Arif, bir de sen dönsen, dönmüş olsan. Arif, öf be. Gürültüleri duydum. Kadın çığlıkları, bağırışmalar. Pencereye kadar zor yürüdüm, baktım. Meydana yığılan kalabalıktan bir şey anlamak, sezmek mümkün değildi. Belki kamyon birini ezdi. Böyle düşünmeye çalışıyordum. Arif'in, birden karşılaştığınız beklenmedik olaylarda soğukkanlı olun. Dikkatli hareket edin. Size hazırlanan tuzak olabilir, sözünü hatırlayıp odamdan çıkmadım. Pencereden bakmaya devam ettim. Kalabalığın arasında şurada burada dolaşan polisler halka müdahale etmiyorlar, dağıtmaya çalışmıyorlardı. Gürültü kesilmişti. İnsanı son derece tedirgin eden garip bir sessizlik vardı. Ne olmuş? Parti sekreterinin madeni sesini tanıdım. Döndüm. Mümkün olduğu kadar tabii bir sesle. "Anlayamadım yoldaş Nastasov," dedim. "Galiba kamyonlardan biri kaza yaptı." "Merak etmediniz demek. Gidin bakın canım." "Peki." Merdivenleri inerken Nastasov'un hiç de odama gelmek adetinde olmadığını hatırladım. Beni süzmesi rahatsız edici, sesi alaylıydı. Artık koşmaya başladım. Kalabalığa daldım. İnsanları itip geçemedim. Kadınlar, erkekler beton bir duvar gibiydi önümde. Kımıldamıyorlardı. Sükunet elle tutulurcasına somut. "Ne oldu, ne var?" Cevap veren çıkmadı ama beton duvar çatladı bir yerinden, süzüldüm ve öne çıktım ve onu gördüm. İki yanına dikilen silahlı milislerin ortasında yerde yatıyordu. Çok ince, çok uzun, sevgili sarı adam, çamur ve kan içindeydi. Soluğum böğrüme tıkanmıştı. Pek zorlukla bir iki adım daha atabildim. Bu onun yüzü mü Allah'ım? Allah'ım, burnu dağılmış, yanakları mosmor şişmiş, ağzı ince bir kara yarık, yuvalarından fırlayan gözleri cam cam bakmakta. Fırtına birden koptu, göğsüm yırtıldı, ard arda çığlıklar duydum. Ne yaptınız ona, ne yaptınız ona? Arif ağabey, sen ölemezsin, ölmedin, ölmedin. Kahrolun gaddarlar, hainler, alçaklar, alçaklar, kahrolun, kahrolun, kahrolun. Yanına çöktüm, çamura bulanmış elini tuttum. Kapkara el dökülüp kaldı avucumun içine. Her parmağını ayrı kırmışlar. Beynim kaynamaya başladı. Şuurlu tek düşüncem, Arif'i öldürdüler, ben çıldırıyorum, oldu. Çığlıklar, çığlıklar. Hesabını vereceksiniz alçaklar. Orospu çocukları, orospu çocukları, hesabını vereceksiniz. Arif, kalk Arif, yürü, arkandayız Arif. O sırada çelik dehlizi gördüm. İçi çok parlaktı, pırıl pırıl yanıyordu. Fırtına savurdu beni. Döndürüp olduğum yerde dehlizin içine savurdu, kaymaya başladım. Sürat vın vın vınlıyor. Ben gitmiyorum. Bedenim uzayıp duruyor. Kollarım, bacaklarım çok uzakta bir yerlerde dağılıyor. Acı çekiyorum. Kocaman çelik iğneler batıyor her yanıma. Parlak ışık gözlerimi kör etti. Bakamıyorum. Tekerlekler dönüyor, vınlıyor. Saatler tik tak tak tak. Kapılar gıcır diyor. Ne çok kapı. Parça parça kopuyorum. Her bir parçam dehlizin ateş duvarına yapışıyor. Yanıyorum, yanıyorum. Anladım nihayet. Bu dehliz cehennemdir. Üçüncü bölüm. Nem içindeydim. Kuvvetli bir sidik ve yanık kokusu duydum. Vınlayan makinalar, makinalar. Sustular. Gözlerimi açtım. Hiçbir şey göremedim. Siyah ıslak. Boğazıma hayır. Tepeme kadar pislik çukuruna düşmüşüm gibi. Kabus olduğu belli. Fatma'ya seslenmek istedim. Sesim çıkmadı. Böğrüme birkaç bıçak saplandı. Vücudumu kımıldatmaya imkan yok. Ağır ağır parmaklarımı hareket ettirmeye çalıştım. Biliyorum bir hareket etsem kabustan sıyrılırım. Islaklık terdir. Ya şu pis koku? Parmaklarım kımıldadı. Temas ettiğim ıslak ve sert bir şeydir. Hay Allah'ım, vücudumda hiç iş yok. Bıçakların biri girip biri çıkmakta. Başımı döndüremiyorum. Karanlık çok koyu. Ne haldeyim? Ne oldu? Allah kahretsin, daha ayılmadı mı? Hangi hayvan bu kafamın içinde homurdanan? Danan, nan, nan, nan. Fakat ayılmayan da kim? Hayır, bakıyoruz, ne olur bırakın. Şu kadın sesi, ciyak ciyak, yak, yak, cı. Sürükleyip getirin onu. Daha bekleyecek değiller ya. Ya, ya, ya. Ay, kaymaya başladım. Ne çok bıçak var burada. Hepsinin üstünden kaymam şart mı? Bağırmak istiyorum ama sesim soluğum çıkmıyor ki. Hep böğrümde tıkanıyor, birikiyor bir şeyler. Kafam çarpıyor sağa sola, sağa sola. Işık. Gözlerimi kapadım. Hala kayıyorum. Bu kabus değil, bir şeyler oldu sana. Sana, sen, ben. İlay, çelik dehlizi hatırladım. En son girdiğim. İnsanlar yok orada sanıyordum. Demek varmış. Cehennem zebanileri. Olacak tabii. Kapılar açılıp kapandı. Büyük gürültüler duydum. Ancak vınlayıp devam etmesi sesleri. Bacaklarım yere çarptı. Gözlerimi açtım. Tam karşımda ve çok yüksekte birçok surat gördüm. Erkek suratları, eğri büğrü. Kaldırın şunu. Birileri koluma girip çekiştirdiler. Galiba ayağa kaldırmak istiyorlardı. Bükülüp duruyorum, zapt edemiyorlar. Ulan oturtun. Bir bıçak hayır kılıç yedim böğrüme, kaydım. Yüzü koyun yere kapaklandım. Ne oluyor? Neden çekiştirip duruyorlar? Bunca acı, acı. Bir bağırabilsem. Boğazımdan hırıltılar çıkıyor. Çıkıyor, biraz nefes alabiliyorum. Hiç iş kalmamış, canına okumuşsun be Nikolay. En iyisi atın hücreye, gebersin. Zaten gebermiş değil miyim ben? İlay Eminof'a. Ölmemesi lazımmış. Yahu demek istiyorum, ne konuşup duruyorsunuz? Kaç kere olur yahut yaşar insan. En iyisi öbürlerinin yanına atın. Yine birbirlerine bakarlar. Yaşarsa yaşasın, ölürse ne yapalım? Emir, biliyorsun. Cehenneme be, cehenneme. Bu leş ne işe yarar? Kahrolsun. Kahrolsun, kahrolun. Siz ne yaptınız ona? Kahrolun. Öldürdüler. Ölen kim? Kim? Ay, karanlık, vınlayan makinalar, makinalar, fırtına savurmakta beni. Daha ne kadar bayılıp ayıldım bilmem. Karanlığı, çığlıkları, böğrüme saplanan bıçakları, ıslaklığı, pis kokuyu hatırlıyorum. Derken bir ses, vınlamayan, uzaklaşmayan, net, açık. İlay, iç şunu yavrum, haydi kızım. İtaat ettim. Ağzıma pis kokulu bir sıvı doldu. Tükürdüm. İlay, çorbadır bu, iç kızım, haydi. Tekrar o ılık su ağzımın içinde yutkunmaya çalışıyorum. Aferin, aferin, yuttu çocuklar, yuttu. Zeliha abla bu. Niçin, neden? Neden? Çünkü bu çorbadır ve içmen lazım kızım. Neresi burası? Burası Bodrum, biz hepimiz buradayız. Neden? Hatırlamıyor musun İlay? Neden? Yo, neden olacak? İşte hapsettiler bizi, o kadar. Neden? Konuşma, bitir çorbanı haydi. Kıpırdayamıyorum. Zorla yutkunmaktan gayri bir şey yapabildiğim yok. Üşüyorum dedim. Verin kızın üstüne bir şey. Abe, yok mu bir hırka? Bir şey sorarlarken bana acı duyup bağırdım. Sesim çıktı. Bir tarafı kırık bunun. Söyledim size, kırık. Az mı tekmeledi o Nikolay? Tekmeleye tekmeleye sürüyüp getirdi. Ta meydandan buraya. Kaburgaları kırılmıştır. Korkuyorum, korkuyorum. Korkma yavrum, buradayım ben. Zeliha ablan. Tanıdın değil mi? Başkaları da var. Hep biz, arkadaşlar. Buradayız, merak etme canım. Evet, haklıyım canım. Kabus değil. Öldük hepimiz. Beraberce. Çünkü silah sesleri duydum. Arif harekete geçme emri vermişti. Silah dağıtmıştı hepimize. İyice hatırlıyorum. Köyü işgal etmiştik. Bulgarları kovup belediyeye bayrak çekmişti Arif. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Arif bayrağa tutunmuş, onunla beraber dalgalanmıştı. Sağa, sola, göklere doğru. Sonra, demek ki öldük. Arif nerede dedim. Heyecanlı bir ses. Soruyor, sordu işte. Demek beklenen bir sualdi. Ama neden? Pek tabii değil mi? İyi Arif, çok iyi şimdi. O her zaman iyiydi. Şimdisi, şimdi, eskiden, o zaman, yo hayır. Arif öldü, öldürdüler onu, caniler, katiller. Dur İlay yavrum, kendine gel İlay, sus kızım, Allah rızası için sus, bağırma. Zaman yumağını elinde tutan bir büyücü karıdır. Canı ister salıverir ipi, çabuk çabuk yaşarsınız, yaşadığınızın farkında bile olmadan. Canı ister gıdım gıdım bırakır, her dakika değil, her saniyeyi ta iliklerinizde duyarsınız. Bu sefer de ağır ağır açtı yumağı. Şuurum yerine gelmişti. Acıların en beterini yaşadım. Küçücük bodrum odasında 10-15 kadın, kız vardık. Hepsini dövmüşler. Ancak Nikolay'ın koca tekmelerine hedef olup sürüklenen benmişim. Kafam hep taşlara çarpmış. Aldırdığım yok bunlara. Toprak zemin üstünde dümdüz yatmaktan olsa gerek. Kaburgalarım iyileşmeye yüz tuttu. Günde bir kez verilen o pis çorbayı içmeye, hamur gibi ekmek parçasına yemeye çalışıyorum. Her şeye rağmen yaşamamız lazım. Cesetlerimiz onları rahatsız etmez. Kadınlara bakıyorum. Hiçbirinin bizim teşkilattan olduklarını bilmezdim. Zeliha abla en güzelleri. Güçlü kuvvetliydi. Severek çalışırdı toprakta. Onu seyrederken canlı olduğunu hissederdim. Bu kız asla bir ot olamaz. Şuurludur derdim. Yanılmamışım. Ve öbürleri.